Ayrım 32, sayfa 347. Öldürme sebepleri ne o zaman? Kesinlikle dünyevi sebeplerden dolayı, Doktor O'Daniel. Aslında sizin gibi bir canavar avcısı için son derece sıkıcı bir motivasyonları var. Cinayetleri sıkıcı bulmadığımdan emin olabilirsiniz. Neden öldürüyorlardı o zaman? Amaltan'ın da Eliyah'ın da herhangi bir çalışma kayıtları olmadığını biliyor muydunuz? Bir işe girdikleri, sosyal güvence için para ödedikleri ya da bir tane olsun gelir vergisi raporu doldurduklarına dair en ufak bir kanıt yok. Kredi kartları yok, banka hesapları yok. Senelerdir toplumun ücra köşelerinde görünmez olarak yaşamışlar. Peki ne yiyorlardı? Yemek ve ısınma, konaklama masrafları nasıl karşılıyorlardı? Bu durumu nakit ödüyorlardı sanırım. Peki o nakit nereden geliyordu ceplerine? Rizoli haritaya döndü yine. İşte hayatlarını bu şekilde kazanıyorlardı. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bazı insanlar balık tutarak geçinirler, bazıları elma toplarlar. Amalta ve ortada bir nevi çiftçi sayılırdı. Onlar da hasat yapıyorlardı. Rizzoli, O'Daniel'ın gözlerinin içine baktı. 40 yıl önce Amalta'nın yeni doğmuş iki kızını para karşılığında evlatlık verdi. O bebekler için tam 40 bin dolar almıştı. Ama o bebeklerin Amalta'ya ait olduklarını hiç sanmıyorum. O'Daniel'ın kaşları çatıldı. Doktor İstes ve kardeşinden mi söz ediyorsunuz? Evet. Rizzoli, O'Daniel'ın şaşkın ifadesini gördüğü zaman bir parça olsun tatmin olmuştu. Bu kadının neyle yüz yüze olduğundan haberi yok diye düşündü Rizzoli. Sürekli canavarlarla haşır neşir olan bir psikiyatrı bile bu durum karşısında şaşkına dönmüştü. Amalta'yı muayene ettim dedi Doktor O'Daniel. Başka psikiyatrların da görüşüne başvurdum. Ve onun psikozlu olduğuna karar verdiniz öyle mi? Evet dedi O'Daniel derin bir iç geçirerek. Ama burada bana gösterdiğiniz şey bu tamamen farklı bir yaratık. Deli değil. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. O ve kuzeni para için insanları öldürdüler. Bildiğimiz para uğruna. Bu bana hiç de delice görünmüyor. Bu mümkün. Katillerle iyi anlaşıyorsunuz Doktor O'Daniel. Onlarla konuşuyorsunuz. Verin Hoyt gibi adamlarla saatlerce sohbet ediyorsunuz. Rizzoli duraksamıştı. Onları anlıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorum. O zaman Amalta'nın ne tür bir katil sizce? Bir canavar mı yoksa sadece bir iş kadını mı? O benim hastam. Tek söyleyebileceğim bu. Ama siz de kendi teşhisinizi sorguluyorsunuz şu anda değil mi? Rizzoli perdeye işaret etti. Burada gördüğünüz son derece mantıklı bir zihnin eseri. Avlarını kovalayan göçebe avcılar. Hala onun deli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Dediğim gibi o benim hastam. Onun haklarını gözetmek zorundayım. Biz Amalta ile ilgilenmiyoruz zaten. Diğerini istiyoruz. Elyah'ı. Rizzoli O'Daniel'a doğru yürümeye başladı. Sonunda yüz yüze gelmişlerdi. Hala avlanıyor biliyor musunuz? Ne? Amalta neredeyse 5 yıldır hapiste. Rizzoli Frost'a döndü. Amalta Lang tutuklandığından beri görülen vakaları göster ona. Frost, önceki şeffaf slaytı kaldırıp yerlerine yeni haritalar yerleştirdi. Ocak ayı dedi. Güney Carolina'da hamile bir kadın kayboluyor. Şubat ayında Georgia'da bir başka kadında kayıp ilanı veriliyor. Mart ayında Daytona sahili Frost bir başka slayt yerleştirdi. 6 ay sonra Texas'tan bir vaka bildiriliyor. Amalta Lang hapisteyken oluyor bunlar dedi Rizzoli. Kaçırmalar devam ediyor. Canavar durmuyor. O'Daniel haritanın üzerinde ardı arkası kesilmeyen veri noktalarına baktı. Her nokta bir kadın, bir hayat. Bir yıl önce Kaliforniya'da ulaştıktan sonra yeniden kuzeye dönmüş dedi Frost. Ya şimdi? Şimdi nerede? Son kaçırma olayı bir ay önce rapor edilmiş. Albany'de, New York'ta. Albany mi? O'Daniel, Rizzoli gözlerinin içine baktı. Yani, şimdiye kadar Massachusetts'e ulaşmış olmalı dedi. Rizzoli canavar şehre geliyor. Frost, projektörü kapatmıştı. Fanın sesinin kesilmesiyle odaya tuhaf bir sessizlik çöktü. Perdenin üzerinde hiçbir şey görünmüyordu şimdi ama biraz önce odada gördükleri resim hepsinin kafasına kazınmıştı. O sessizliğin içinde Frost'un telefonu çalmaya başlayınca bir anda irkildiler. Affedersiniz diyerek odadan ayrıldı Frost. Bize canavardan bahsedin. Onu nasıl bulabiliriz diye sordu Rizzoli O'Daniel'a. Etten kemikten olma herhangi bir adamı nasıl buluyorsanız onu da öyle bulacaksınız. Polis olarak göreviniz bu değil mi? Elinizde şüphelinin ismi var. Bundan yola çıkın önce. Adamın kredi kartı yok. Takip edilmesi çok güç. Ben kan tazısı değilim. Katilin en ufak en yakını ile iletişim halindesiniz. Onu nasıl bulacağınızı bilen tek insan Amalta. Onunla yaptığınız seanslar hasta doktor mahremiyetinin altındadır. Amalta ona ismiyle hitap etti mi hiç? Canavarın kuzeni Elia olduğuna dair bir herhangi bir imada bulundu mu? Hastamla aramızdaki özel konuşmalarımızı hiçbir şekilde ifşa etmek özgürlüğüne sahip değilim. Elia Lang sizin hastanız değil mi? Ama Amalta öyle. Amalta öyle ve onun içine alan bir dava açmak üzeresiniz. Kitlesel cinayet suçlamalarıyla geleceğiniz bir dava. Biz Amalta ile ilgilenmiyoruz. Bizim istediğimiz Elia. Bu adamı yakalamak için size yardım etmek benim görevim değil. Lanet olsun, toplumsal sorumluluğunuz nerede sizin? Dedektif Rizzoli diye araya girdi Marquette. Rizzoli gözlerini O'Daniel'ın üzerinden ayıramamıştı. Haritayı düşünün. Haritanın üzerindeki o noktaları, tüm kadınları. O şimdi burada, sıradaki kurbanını arıyor. O'Daniel'ın gözü Rizzoli'nin kocaman karnına takılmıştı. O zaman kendinize dikkat etmelisiniz dedektif. Yanılıyor muyum? O'Daniel çantasına uzandığı sırada Rizzoli katı bir sessizlikle onu izledi. Size pek fazla yardım dokunacağını sanmıyorum dedi O'Daniel. Sizin de dediğiniz gibi katil son derece akılcı ve mantıklı bir yol izliyor. İhtiras peşinde değil, eğlence peşinde değil, hayatını kazanmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Kendisine biraz daha sıra dışı bir meslek seçtiği doğru. Ama suç profilinin çıkarılmasının onu yakalamanıza bir faydası olacağını sanmıyorum. Çünkü o bir canavar değil. Canavarları gördüğünüz yerde tanırsınız çünkü. Bundan eminim. Evet, bunu öğrendim. Ama öte yandan siz de onları yakından tanıyorsunuz sanırım. O'Daniel kapıya doğru yöneldi ve durup kibarca gülümsedi. Canavarlardan söz etmişken dedektif, eski dostunuz sürekli sizi soruyor, biliyor musunuz? Onu her ziyarete gittiğimde sizden bahsediyor. O'Daniel'ın isim vermesine gerek yoktu. İkisi de Warren Hoyt'tan bahsettiğini biliyorlardı. Hala Rizzoli'nin kabuslarına giren, 2 yıl önce neşteriyle avuçlarının içine imzasını atan o adam yani. Hala sizi düşünüyor dedi O'Daniel. Yeniden gülümsemişti. Sessiz sinsi bir gülümseme. Sizi unutmadığını bilmek istersiniz diye düşündüm. Daha sonra odadan çıkıp gitti. Rizzoli, Marquette'in gözlerinin üzerinde olduğunu hissedebiliyordu. Ne tepki vereceğini görmek istiyordu. Ve o anda kontrolünü kaybedip kaybetmeyeceğini merak ediyordu. Rizzoli projektörü toplarken sonunda o da odadan çıktı. Rizzoli yalnız kaldığı için rahatlamıştı. Slaytları toplayıp makine fişini çekti ve kabloları toparladı. İçinde bütün öfkeyi avuçlarının arasındaki kablolara yöneltmişti. Sonunda projektörü tekerlekli sehpa ile birlikte odadan çıkardı. Koridorda neredeyse Frost'la çarpışıyordu. Frost da cep telefonunu yeni kapatmıştı. Hadi gidiyoruz dedi Rizzoli'ye. Nereye? Netike. Orada bir kayıp vakası varmış. Rizzoli kaşlarını çatıp Frost'a baktı. Kadın, Frost başını salladı. 9 aylık hamileymiş. Bölüm 25. Bana sorarsanız bu klasik bir Lajiperterson vakası dedi. Natik dedektifi Sarmiento. Raydan çıkmış bir evlilik ve kanatlarının altında gizlendiği metresiyle bir koca. Adam bir kız arkadaşı olduğunu itiraf etti mi diye sordu Rizzoli. Henüz değil ama kokusunu alıyorum. Bilirsin. Sarmiento parmağını burnuna götürerek gülümsedi. Başka bir kadının kokusu geliyor burnuma. Eminim geliyordur diye geçirdi içinden Rizzoli. Sarmiento önünde Frost ve Rizzoli arkasında pırıl pırıl parlayan ekranlarıyla bilgisayar masalarının bulunduğu bir salondan ilerliyorlardı. Sarmiento, kadın kokuları konusunda uzman olmalıydı gerçekten de. Kendine güvenen havalı bir duruşu vardı. Senelerce belinde silah taşımanın verdiği alışkanlıkla sağ kolu hafif arkaya doğru sallanıyordu. Kolunun bu kavisli duruşuyla ben polisim diye bağırıyordu gerçekten de. Barry Frost'ta kasıntılık yoktu mesela. Elinde kalemi ve not defteriyle iri, yan cüsseli, siyah saçlı Sarmiento'nun yanında sadık bir katibi andırıyordu. Kaybolan kadının da adı Matilda Purvis dedi Sarmiento. Masalardan birinde bir dosya alıp Rizzoli'ye uzattı. 31 yaşında beyaz, 7 ay önce Dwayne Purvis'le evlenmiş. Adam şehirdeki BMW bayinin sahibi. Karısını en son cuma günü görmüş. Kadın iş yerinde onu ziyarete gitmiş. Görünüşe göre aralarında bir tatsızlık çıkmış. Görgü tanıkları kadının galeriden ağlayarak çıktığını söylediler. Peki kayıp olduğuna dair ne zaman rapor verilmiş diye sordu Frost. Pazar günü. Karısının kaybolduğunu anlaması 2 gün mü sürmüş? Adam kavgadan sonra araları biraz soğusun diye otelde kalmak istemiş. Pazar gününe kadar da eve dönmemiş. Döndüğünde karısının arabası garajdaymış. Cumartesi gününün postaları hala posta kutusundaymış. O zaman bir şeyin ters gittiğini anlamış. Kayıp raporunu pazar akşamı aldık biz. Sonra Bugün sizin yolladığınız uyarıyı gördük. Kaybolan hamile kadınlarla ilgili olanı. Bunun sizin profilinize uyup uymadığından emin değilim. Her zamanki aile içi geçimsizlik vakalarından birine benziyor. Adamın kaldığı oteli soruşturdunuz mu? Sarımen top şimşek kelle gibi sırıtarak cevap vermiş. En son adamla konuştuğumuzda hangi otelde olduğunu anımsamakta güçlük çekiyor gibiydi. Rizzoli dosyayı açıp Matilda Purves ve kocasının düğün günlerinde çekilmiş olan fotoğraflarına baktı. Eğer 7 aylık evliyse bu kadın fotoğrafta 2 aylık hamile olmalıydı. Gelin kahverengi saçlı ve kahverengi gözlüydü. Küçük kızlar gibi toparlak yanakları ve sevimli bir yüzü vardı. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Biraz önce hayatının rüyası gerçeğe dönüşmüş bir kadının yüzüydü bu. Hemen yanında duran Dwayne Purvis ise yorgun ve sıkılmış görünüyordu. Bu fotoğraf ileride yaşanacakların bir habercisi gibiydi aslında. Rizzoli ve Frost, Salimanto'nun peşinden bir koridordan geçip karanlık bir odaya geçtiler. Tek taraflı pencerenin diğer tarafında sorgu odası şimdilik boştu. Odanın duvarları bembeyazdı. İçeride bir masa ve 3 sandalye vardı. Ve köşede yüksek bir sehpanın üzerinde bir kamera yerleştirilmişti. Adamı terlete terlete doğruları söyletmek için dizayn edilmişti burası. Pencerenin diğer tarafında kapının açıldığı ve içeri 2 adamın girdiğini gördüler. Adamlardan biri polisti. Kocaman göbeği olan, kafası kelleşmeye yüz tutmuş bir adamdı bu. Yüzünde duygudan eser yoktu. İnsan bu yüze baktığında bir parça olsun duygu kırıntısı görebilmek için çıldırırdı. Bir de dedektif Liggett deneyecek diye mırıldandı Sarmiento. Bakalım bu kez ağzından başka bir şey alabilecek miyiz? Oturun, dedi Liggett. Dwayne'i pencereye bakan tarafa doğru oturmuştu. O pencerenin olduğu yerde sadece bir ayna görüyordu. Camın içeri diğer tarafında onu izleyen insanlar olduğunu biliyor muydu acaba? Gözleri bir an için Rizzoli'nin üzerine odaklanmış sanki. Rizzoli bir adım gerileyip karanlığa doğru çekilecekti neredeyse. Dwayne Purvis tehditkar göründüğü için falan değil. Adam 30'lu yaşlarında olmalıydı. Rahat giysiler içindeydi. Düğmeli yakaları olan beyaz bir gömlek ve haki renkte keten bir pantolon giymişti. Kravat takmamıştı. Bileğinde Breitling marka bir saat vardı. Polis karakolu bir polis memurunun bütçesini karşılayamayacağı derecede pahalı bir mücevhere girmek onun adına pek de akıllıca bir davranış değildi. Dwayne ağır oturaklı ve hoş görünümlü erkeklerdendi. Bazı kadınlar çekici bulabileceği türde hafif küstah, kendini beğenmiş bir hali vardı. Tabii pahalı saatlerde gösteriş yapan erkeklerden hoşlanıyorlarsa. BMW ve satışları iyi gidiyor olmalı, dedi Rizzoli. Boğazına kadar ipoteğe batmış, dedi Sarimento. Ev bankanın üzerinde. Sigorta karısının üzerine miymiş? 250 bin. Birini öldürmeye değecek bir miktar değil. Yine de 250 tane binlik. Fena sayılmaz. Ama cesedi bulunamazsa zırnık alamaz. Ve şu ana kadar bir şey bulmadık. Yan odada dedektif Liggett sorguya başlamıştı. Pekala Dwayne. Birkaç ayrıntının üzerinden geçmek istiyorum. Liggett'in sesi de yüzü gibi duygusuzdu. Şu diğer polisle konuştum zaten, dedi Dwayne. Adını unuttum. Hani şu aktöre benzeyen adam. Benjamin Brett'e. Dedektif Sarimento'yla mı konuştunuz? Evet. Rizzoli hemen arkasında duran Sarimento'nun halinden memnun bir biçimde homurdandığını duydu. Benjamin Brett'e benzetilmek güzel tabii. Neden hala burada vakit kaybettiğimizi anlamıyorum, dedi Dwayne. Şu ana kadar dışarıda karımı arıyor olmalıydınız. Arıyoruz Dwayne. Peki bunun ne yararı olacak? Hiç belli olmaz. Hatırlayacağınız en ufak bir ayrıntı bile araştırma için büyük bir fark yaratır. Niyet bir an için susmuştu mesela. Ne? Şu kaldığınız otel ismini hatırlayabildiniz mi? Otelin biriydi işte. Ödemeyi nasıl yaptınız? Bunun konuyla ne ilgisi var? Kredi kartınızı mı kullandınız? Sanırım. Öyle sanıyorsunuz. Dwayne içinden çıkmış vaziyette iç geçirdi. Evet, tamam. Kredi kartımla ödedim. O zaman otelin ismini kredi kartı hesabında görünecektir. Tek yapmamız gereken arayıp sormak. Odaya bir sessizlik çökmüştü. Pekala, tamam. Şimdi hatırladım. Crown Plaza'daydı. Natick'te mi? Hayır. Velesi'deki. Rizzoli arkasında duran Sarimanto'nun hemen duvardaki telefona atılmıştı. Ben dedektif Sarimanto. Velesi'de Crow Plaza'daki otel, diye mırıldandı. Sorgu odasında Liggett konuşmaya devam ediyordu. Velesi'deki otel evden epey uzak sayılır, öyle değil mi? Dwayne iç geçirdi. Biraz nefes almaya ihtiyacım vardı, hepsi bu. Kendi başıma kalmalıydım, bilirsiniz. Mati son zamanlarda çok sırnaşık olmuştu. Sonra bir de iş var tabii. Herkes beni bir tarafa çekiştiriyordu. Hangi tarafa yetişeceğimi bilemiyorum. Hayat zor ha. Liggett bunları olduğu gibi dümdüz söylemişti. O sırada içten içe onunla dalga geçiyorsa bile bunu belli etmiyordu. Herkes pazarlık peşinde. Ay'a gitmek isteyen müşterilerin karşısında 32 dişimle sırıtmak zorundayım. Ama onları Ay'a götüremem. BMW gibi düzgün bir makine için kesenin ağzını açmaları gerekiyor. Ve aslında tomarla paraları var. Beni deli eden de bu. Tonla paraları olduğu halde ne kopartırsa kârdır diye benim rızkıma göz dikiyorlar. Adamın karısı kaybolmuş, büyük ihtimalle öldü bile ama adam hala Beamer için pazarlık yapan kodamanlara çöpürüyor diye geçirdi Zoli içinden. İşte bu yüzden bir an için kontrolümü kaybettim. Kavganın sebebi buydu. Karınızla mı? Evet. Konunun bizimle bir ilgisi yok. İşle ilgiliydi. Para durumlarımız biraz sıkışık bu ara, bilirsiniz. Hepsi bu. Sadece işler biraz karışık. Tartışmayı gören çalışanlar, hangi çalışanlar, kiminle konuştunuz? Bir satıcı vardı, bir de tamirci. İkisi de karınızın oradan ayrılırken çok üzgün olduğunu söylediler. Şey, yani neticede o hamile, saçma sapan şeylere üzülüyor. O hormonlar yüzünden hep. Kadınlar zıvanadan çıkarıyor. Hamile kadınlara akıl erdiremezsiniz. Rizzoli yanaklarının kıpkırmızı olduğunu hissetti. Frost da onun hakkında böyle mi düşünüyordu acaba? Ayrıca sürekli yorgun oluyor dedi Dwayne'i. En ufak bir şeyde ağlamaya başlıyor. Sırtı ağrıyor, ayakları ağrıyor. 10 dakikada bir tuvalete gitmesi gerekiyor. Dwayne'i omuz sikti. Düşünüyorum da bütün bunları iyi baş ettim bugüne kadar. Sevimli adam dedi Frost. Salimento birdenbire telefonu kapatıp dışarı çıktı. Sonra camın diğer tarafında sorgu odasının kapısından gidip başını içeri uzattığını gördüler. Liget'e işaret ediyordu. İki dedektif odadan çıktılar. Dwayne masanın başında tek başına kalmıştı. Saatine baktı. Sandalyenin kenara kaydırdı biraz. Aynaya bakıp kaşlarını çattı ve cebinden bir tarak çıkartıp en ufak bir teli bile atlamadan saçlarını taradı. Üzgün koca saat 5 haberlerinde kamera arkasına geçmek için hazırlanıyordu işte. Salimantonio yeniden Rizzoli'ye ve Frost'un bulunduğu odaya girdi. Binmiş binmiş göz kırptı onlara. Şimdi yakalandın işte diye fısıldadı. Ne buldun? İzleyin. Pencerenin diğer tarafında Liggett'in yeniden sorgu odasına girdiğini gördüler. Kapıyı kapatıp ayakta durduğu yerde Dwayne'ye bakmıştı. Dwayne bir an için taç geçirmişti ama gömlek yakasının üzerinde boynundaki şah damarının güm güm attığı görülüyordu. Pekala dedi Liget. Bana gerçeği anlatmak ister misiniz? Ne gerçeği? Crown Plaza'daki otelde geçirdiğiniz 2 geceyle ilgili gerçeği. Dwayne gülmeye başladı. İçinde bulunduğu durumu düşünülürse uygunsuz bir tepkiydi bu. Ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Dedektif Sarimento az önce Crown Plaza ile görüşmüş, 2 gece boyunca yanınızda bir misafirle birlikte orada olduğunuzu doğrulamışlar. Bildiğiniz gibi işte, görüyorsunuz ya, size söylemiştim. Yanındaki kadın kimdi Dwayne? Sarışın, güzel bir kadınmış. 2 sabahta seninle birlikte yemek salonunda kahvaltı etmiş. Dwayne sessizliğe gömülmüştü. Sadece susup yutkundu. Karının haberi var değil mi? Mati ile bu yüzden mi kavga ettiniz? Hayır. Yani ondan haberi yoktu. Hayır demek istediğim kavga sebebimiz bu değildi. Elbette öyleydi. Olabilecek en kötü sonuca bağlıyorsunuz işi. Neye? Kız arkadaşınız yok mu yani? Liget masaya doğru eğilip Dwayne'ye iyice sokuldu. Onu bulmamız hiç de zor olmayacak. Bizi arayacağından eminim. Haberlerde yüzünü görünce gerçeği söyleyip başı belaya girmeden bu işten sıyrılmak isteyecek. Bunun onunla hiçbir ilgisi yok demek istediğim. Bunun nasıl göründüğünün farkındayım ama ah çok ilgisi var. Pekala. Dwayne derin bir iç geçirmişti. Tamam, biraz yoldan sapmış olabilirim, tamam mı? Benim durumumdaki pek çok erkek yapıyor bunu. O kocaman göbeği önünde sarkarken karnı kocaman olunca çok zor oluyor işte. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ayrıca bununla ilgilenmiyor bile.